Ayrım 23.
Seydun'un muhafızları onları dehlizin ağzında bekliyordu. Hepsi de zırh ve miğfer takmışlar, tepeden tırnağa kadar silahlanmışlardı. Bellerindeki kılıçlardan başka ellerinde büyük bir gürs ve bir mızrak taşıyorlardı. Davullar ve borular eşliğinde kafile ilerlemeye başladı. Aşağı indirilen köprüyü geçerek nehir boyunca yürümeye başladılar. Az ileride birkaç hadım onları bekliyordu. Hadımlar tarafından kullanılan kayıklara binerek bir cins kanal vasıtasıyla bahçenin içlerine doğru yol almaya başladılar. Bölüm 10. Kızlar karşılama merasimine hazırlanmak için aceleyle odalarına koştular. Üzerlerini değiştirdiler ve süslendiler. En güzel kıyafetlerini giymişlerdi. Sonunda heyecan içinde odalarının önündeki meydanda toplandılar. Son derece heyecanlıydılar. Meryem onları yatıştırmaya çalışıyordu. Birden Apama'nın kendilerine doğru koştuğunu gördüler. Çıldırmış gibiydi sanki. ''Aman Allah'ım, şunların haline bak!'' diye inledi. ''Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Seydun'a sizleri görünce ne diyecek kim bilir? Çok sert bir efendidir. O gözünden asla bir şey kaçmaz.'' Halime'nin önünde durdu. ''Bütün peygamberler ve şehitler adına, şunun nasıl süslendiğine bakın. Bir bacağı topuğuna kadar örtülü, diğeri dizine kadar.'' Halime korkuyla elbisesini düzeltti. Ama Apama kendi elbisesini de düzgünce giymemişti. Çıplak göbeği gözüküyordu. Meryem Apama'nın yanına giderek kulağına elbisesini düzeltmesini fısıldadı. Biliyordum, muhakkak beni mezara göndermek istiyorlar. Evine koşturdu ve aceleyle elbiselerini düzeltti. Geri döndüğünde etrafına azamet saçıyordu. Bu arada kayıklar kıyıya yanaşmışlardı. Hasan ve Maiyeti kıyıya atladı. Hadımlar dörtlü saf tuttular, davullar gümbür diyordu. Her taraftan boru ve trompet sesleri yükseliyordu. Seydun'a size hitap ederse önünde diz çökün ve elini öpün diye tısladı Apama. Onu gördüğümüz zaman diz çökmeli miyiz diye sordu Fatma endişeyle. Hayır diye cevapladı Meryem. Sadece önünde yere kadar eğilin ve ancak emir verdiği zaman doğrulun. Kesinlikle öleceğim diye fısıldadı Halime yanında duran Cada'ya. Cada cevap vermedi. Suratı bembeyazdı ve boğazına bir yumru gelip oturmuştu. Hasan bir yandan hızlı adımlarla yürüyor, bir yandan da arkadaşlarına göstermek istediği bahçeleri dikkatle inceliyordu. Buzruk Ümit hayranlıkla etrafına bakındı. Ne bir Hüsrev, ne bir Behram, gür burası, rüyada bile görmeye cesaret edemezdi. Ebu Hasan daha da abarttı. Nuşirevan bile burasını görünce kıskançlıktan ölürdü. Hasan gülümsüyordu. Unutmayın ki bunlar sadece ön hazırlıklar. Bu akşamki deneyiminizin yanında hiç kalırlar. Bahçenin merkezine ulaştılar. Genç kızlar yarım daire oluşturmuşlar ve düzenli bir biçimde küçük evlerinin önünde bekliyorlardı. Apama ve Meryem kızların önlerinde duruyorlardı. Bir işaret üzerine hepsi yerlere kadar eğildi. Şurada gördüğünüz ihtiyar size bahsettiğim meşhur Apama dedi Hasan gülerek. Zaman ne kadar acımasız diye iş çekti Ebu Ali yavaşça. Sesinde gizli bir alay vardı. Bu kadar yeter diye bağırdı Hasan. Kızlar doğruldular, kendisini de önlerinde eğilerek selamlarına karşılık verdi. Apama ve Meryem öne çıkarak Hasan'ın elini öptüler. Hasan arkadaşlarına dönerek kızları gösterdi. Nasıl? Cennet için yeterince iyiler değil mi? Ebu Ali mırıldandı. Gençliğimden beni böyle hurilerin arasına gönderselerdi, cennete inanmak için haşhaşına gerek duymazdım. Gerçekten de biri diğerinden daha güzel diye hayranlığını belirtti Buzruk Ümit. Davul ve boru sesleri kesildi. Hasan konuşmak istediğini belirtmişti. Bahçelerimizin kızları diye söze başladı. Amirlerimizden sizlerden neler istediğimizi öğrendiniz. Öncelikle bilmelisiniz ki emirlerimizi harfiyen yerine getirmeyenler için acımamız yoktur. Fakat bize tam bir teslimiyetle hizmet edenlere karşı anlayışlı ve eli açık davranırız. Ordumuz halife adına bize saldıran sultanın ordusunu bu sabah yendi. Halife tahtımızı ele geçirmek istiyordu. Bütün kale bu zaferi kutluyor. Bu sevinci buraya da taşıyacağız. Şeraf ve binlerce başka güzel şey emrinize amadedir. Bugünkü savaşta büyük kahramanlıklar gösteren 3 genç yiğidi bu akşam size göndermeye karar verdik. Onları eşleriniz ve sevgilileriniz gibi karşılayın. Onlara karşı aşk dolu olun, cilve ve edalarınızla onları hoşnut kılın. Bu mutluluğu onlara Allah'ın emri üzerine lütfediyoruz. Çünkü bir gece Allah'ın bir elçisi bize geldi ve bizi 7. kat gökte bulunan yüce tahtın önüne çıkardı. ve Allah bizimle konuştu. Ey peygamberimiz ve temsilcimiz olan İbn-i Sabbah, bahçelerimize iyice bak, dünyaya geri dön ve kalenin dibinde aynılarını inşa et. Orada güzel bakireleri topla ve onlara benim adıma huriler gibi davranmalarını emret. Sonra hak yolu için savaşan en cesur savaşçılara bahçelerin kapısını aç. Kendilerini gerçekten bizim bahçelerimizde sansınlar ve bu onların mükafatı olsun. Çünkü peygamberden ve senden başka hiç kimseye yaşamları sırasında krallığımızın sınırlarını aşma izni verilmemiştir. Ama senin bahçelerin bizimkilerin aynısı değil ve ziyaretçilerin imanları sarsılmaz olduğu için onlar kendilerini gerçekten bizim bahçelerimizde sanacaklar. Daha sonra ise bizim kudretimiz sayesinde bu mutluluğu tatmaya devam edecekler. Allah böyle konuştu ve biz de emirlerini yerine getirdik. Bu yüzden ziyaretçilerin yanında gerçek huriler gibi davranmanızı istiyoruz. Çünkü onların mükafatları ancak bu sayede mükemmelliğe erişir. Onların üçü de gerçek birer kahraman. Yusuf düşmana karşı amansız, dosta karşı sevecen. Süleyman, Suhrat kadar yakışıklı, bir aslan kadar cesur. İbni Tahir, Ferhat gibi becerikli, bronz kadar sert. Aynı zamanda bir şair. Üçü birden düşman bayrağını zapt ettiler. Yusuf yolu açtı. Süleyman bir aslan gibi saldırdı. İbni Tahir bayrağı ele geçirdi. Cennetin mutluluklarını binlerce kez hak ettiler. Eğer kim olduğunuzu söyler ve onları hayal kırıklığına uğratırsanız daha bu gece bitmeden boynunuz vurulacaktır. Kesin iradem budur. Kızlar korkudan titriyorlardı. Cadının başı döndü ve bayılarak yere düştü. Hasan başıyla onu işaret etti. Kızın başına bir testi soğuk su döken Meryem onun kendine gelmesini sağladı. Daha sonra Hasan Apama ile Meryem'i kenara çekti. Bahçeler hazır mı diye sordu. Ya kızların durumu nasıl? Emirlerini bekliyorlar diye cevapladı Apama. Her bahçede kızlardan biri iradeyi eline alarak tüm olaya hakim olmalı. Bu sorumluluğu yüklenecek kim var içlerinde? En cesuru ve yeteneklisi hangisi? Sana ilk olarak Fatma'yı öneririm dedi Meryem. Çok yetenekli ve her konuda bilgi sahibi. Tamam, ya sonra? Züleyha içlerinde en iyi dans edebileni. Çok aptal olduğu da söylenemez. Çok iyi, tam Yusuf için biçilmiş kaptan. Fatma Süleyman ile ilgilensin. Üçüncüsü ise sen olacaksın Meryem. Meryem'in rengi attı. Şaka yapıyorsun herhalde ey İbn-i Sabbah. Bugün şaka yapılacak gün değil. Emirlerim yerine getirilsin. İbn-i Tahir bir tilki kadar kurnaz. Onu başka birisine teslim etsem muhakkak durumdan şüphelenir. Hasan, Meryem'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Apama da geri çekilirken bunu fark etmişti. Kalbi değişik duygularla dolup taşıyordu. Bir yandan sevinç, diğer yandan iğrenme. Hasan şakayla konuştu. Bana bir süre önce dünyada artık hiçbir şeyin kendisini eğlendirmediğini ve bu korkunç can sıkıntısını ancak tehlikeli bir oyunun yok edeceğini kim söylemişti? Meryem ızdırap içindeydi. Demek beni asla sevmedin. Ondan da fazla sana ihtiyacım vardı ve sana hala ihtiyacım var. Hadi önerimin üzerindeki tüm etkisi bu mu? Bana asıl acı veren bana oynadığın oyun. Fakat sana bu akşam nasıl bir fırsat verdiğimin farkında değil misin dedi Hasan aynı şakacı tarzda. Bu delikanlının gerçekten de cennette olduğuna inanması için tüm zekanı, tüm büyünü ve tüm tecrübeni kullanman gerekecek. Beni öldürsen daha iyiydi. Hislerime bu kadar değer verdiğini hiç fark etmemiştim. Fakat karar verildi. Bu görevi yerine getirmeni istiyorum. Aksi takdirde senin için bir istisna yapmayacağım. Hazırım dedi sonunda. Sana teşekkür ederim. Hasan tekrar kızlara döndü. Fakat bu defa doğruca onlarla konuşmayı yeğledi. Züleyha arkadaşlarından 7 tanesini seç. Onlarla beraber Yusuf'u karşılayacaksın ve başarıdan sen sorumlu olacaksın. Emirlerine itaat edeceğim ey efendim. Cesaretle arkadaşlarına seslenmeye başladı. Hanife'ye, Esma, Habibe, Küçük Fatma, Rukiye, Zofana ve demin bayılan küçüğü de al diye önerdi Hasan. Onunla hesap tamam olur. Sonra da Fatma grubunu toplamaya başladı. Zeynep, Hanım, Türkan, Seher, Sara, Leyla, Ayşe. Halime yalvararak Fatma'ya bakıyordu. Kendisini seçmediğini görünce ona seslendi. Beni de seç. Bu kadar yeter dedi Hasan. Fakat kızların Halime'nin hayal kırıklığına güldüklerinin farkına varınca gülümseyerek Fatma'ya seslendi. Pekala, onu da al bakalım. Yanında Fatma, Zeynep ve Sara varken korkacak ne olabilirdi ki? Hasan'ın yanına gitti, önünde diz çöktü ve elini öptü. ''Dikkatli ol küçük kurbağa'' dedi Hasan. Dostça yanağını okşadı ve onu diğerlerinin yanına gönderdi. Mutluluktan kıpkırmızı kesilen Halime ayakları birbirine dolaşarak yerine döndü. Meryem geride kalanlara bir göz attı. Safiye, Hatice, Sit, Cüveyre, Reyhane ve Tayyip'e eski soğukkanlılığına kavuşmuştu tekrar. Bu arada Hasan sorumluları yanına çağırarak onlara son talimatları verdi. Hadımlar delikanlıları buraya getirecekler. Geldiklerinde de derin bir uykuda olacaklar. Onları yavaş yavaş çok dikkatli uyandırın. Önce süt sonra meyve ikram edin. Cesaretlendirmek için misafirlerin önüne çıkmadan her biriniz birer bardak şarap içebilirsiniz. Daha fazla değil ama. Ancak delikanlılar sarhoş olduktan sonra sizler de içmeye başlayabilirsiniz. Fakat ölçüyü sakın kaçırmayın. Sonra bana detaylı bir rapor sunacaksınız. Veda etme vaktini bildiren sese dikkat edin. Boru 3 kez ötecek. Bu arada Apama'nın sizlere vereceği küçük kapları fark ettirmeden delikanlıların kadehine atacaksınız. Bir süre sonra uykuya dalacaklar. Fakat bardağı tamamen boşaltmaları gerek. Uykuya dalınca hadımlar onları alıp götürecekler. Sözlerini bitirdikten sonra bir kez daha kızları inceledi. Veda işareti olarak önlerinde azıcık eğildi. Adi ve Apama onu kayığın yanında bekliyorlardı. Onlara son emirleri verdi ve Apama'nın eline küçük bir paket kaydırdı. Paketin içindekileri 3 sorumluya vereceksin. Ziyaretçilerin seni görmemelerine dikkat et. Bu arada gözlerini Meryem'den ayırma. Delikanlı ile yalnız kalmamalı. Sonra mahiyetine bir işaret yaptı ve hep beraber kalenin yolunu tuttular. Hasan 2 arkadaşından ayrıldıktan sonra kulenin öbür tarafına gitti. Burası muhafız birliğinin ikametine ayrılmıştı. Gelişini bildiren bir boru sesi duyuldu. Yüzbaşı Ali ona doğru eğilerek her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Tam 50 tane dev zenci tepeden tırnağa silahlanmış olarak koridora tek sıra halinde dizilmişlerdi. Hiç kıpırdamaksızın dimdik önlerine bakıyorlardı. Hasan tek kelime etmeden onları süzmeye başladı. Onları her teftiş edişinde içini bir korku sarıyordu. Ama rahatsız edici bir korku değildi bu. Aksine hoşuna bile gidiyordu. Arkasında bu adamlar varken kimsenin kendisinin kılına bile zarar vermeyeceğini biliyordu. Ve bu adamlardan hiçbirisi kendisine herhangi bir zarar vermeyi aklına bile getirmezdi. Neden? Niye kendisine bu kadar körü körüne bağlıydılar? Niçin insanlar üzerinde bu kadar büyük bir gücü vardı? Ruhun gücü diyordu kendisine sık sık. Dünyada kendisinden başka hiç kimseden korkmayan bu hadım canavarların dizginlerini ancak bu şekilde kontrol altında tutabiliyordu. Adamların hepsini teftiş ettikten sonra Yüzbaşı Ali'yi kenara çekerek emirlerini vermeye başladı. Yatsı namazından sonra 10 adım ile aşağıdaki mezarlığa geleceksin. Sana 3 tane uyuyan delikanlı getireceğim. Onları sedyelere koyarak bahçelerin içine taşıyın. Adi sizi bekleyecek. Ona uyuyan delikanlıların isimlerini söylediğin zaman hangisini nereye götürmeniz gerektiğini söyleyecek. Yolda onların sayıkladığını işitirseniz endişelenmenize gerek yok. Fakat içlerinden birisi uyanıp da üzerindeki battaniyeyi kaldırmak isterse sessizce işini bitireceksiniz. Aynısı dönüş yolu içinde geçerlidir. Birisini öldürmek zorunda kalırsan cesedi bana getir. Her şeyi anladın mı? Her şeyi anladım ey Seyduna. O zaman yatsı namazından sonra görüşürüz. Yüzbaşıya selam verdikten sonra heykel gibi kıpırdamadan duran muhafızların önünden geçti ve gizli yoldan dairesine döndü. Ebu Ali kalenin iç kısmında oturuyordu. Kendisine ait olan odalardan birisini Buzruk Ümit'e vermişti. İki arkadaş bahçelere yaptıkları geziden sonra Ebu Ali'nin odasında buluştular. Uzun süre ikisi de tek kelime etmedi. Birbirlerinin nasıl düşündüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Sonunda Ebu Ali dayanamayarak arkadaşını yoklamak istedi. Doğrusu olan biten hakkında neler düşündüğünü bilmeyi çok isterdim. İbn-i Sabbah tartışmasız büyük bir adam. Evet, büyük bir adam. Fakat bazen düşünüyorum ki şimdi söyleyeceklerimiz aramızda kalmalı. Umarım sana güvenebilirim. Allah'ın adına yemin ederim. Bazen bana öyle geliyor ki ruhu kendisine baskı yapan bazı şeylerin etkisi altında. Aklı pek başında değil. Doğru. Düşüncelerinin büyük kısmı gerçekten pek normal değil gibi. Özellikle biz sıradan ölümlüler için. Fakat benim asıl bilmek istediğim, bize miras olarak bırakmak istediği plan konusundaki düşüncelerin. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse aklıma devamlı meşhur Habernak Sarayı'nın inşası hikayesi geliyor. Biliyorsun Kral Naaman Senamar adlı mimarı bu iş ile görevlendirmişti. İşini başarıyla bitirmesi durumunda büyük bir mükafat vaat etmişti. Sarayın yapımı biter bitmez mimarı surların üzerinden aşağı attırdı. Mükafat buydu işte. Fedailerin bağlılıkları karşılığında alacakları mükafat bundan farklı olmasa gerek. Peki sen ne yapacaksın diye bilmek istedi Buzruk Ümit. Ben mi? Ebu Ali düşüncelere dalmıştı. İki karısını ve iki çocuğunu kaybettikten sonra hayat ona boş ve anlamsız gelmeye başlamıştı. Yaklaşık 15 yıl önce Kazvin'den kaçmak zorunda kalarak Suriye'ye sığınmıştı. Orada düşüncelerini yaymaya devam etmişti. Her iki karısını evde bırakmıştı. Habibe yaşlı olanı kendisine iki çocuk vermişti. Daha genç olan Ayşe'yi ise büyük bir tutkuyla seviyordu. Yaklaşık 3 yıllık bir ayrılıktan sonra eve geri döndüğünde Habibe'nin ağzından genç karısı Ayşe'nin komşularından birisiyle mercimeği fırına verdiğini işitmişti. Kıskançlıktan deliye dönerek önce komşusunu sonra da vefasız karısını öldürmüştü. Kendisini mutsuz kılan haberi veren karısı Habibe'yi ise iki çocuğuyla beraber Basra'ya giden ilk kervana bindirmiş ve köle pazarında satmıştı. Gerçi sonradan vicdan azabıyla onları her tarafta aratmış fakat izlerine rastlayamamıştı. Başına bu felaketler geldiği esnada ise Hasan ondan kendisine katılmasını istemişti. İsmail'i davası artık tüm hayatını teşkil ediyordu. Kaderi böyle çizilmişti. Şöyle düşünmekteydi. Başka seçimim yok. Büyük bir yanlışlık yaptım ve sonuçlarına katlanacağım. Kaderim böyleymiş. Buzruk Ümit karanlık bakışlarını yere dikmişti. Tüm ruhuyla bir askerdi o. Rutbar Kalesi'nde verdikleri sözleri tutmayarak İsmail'i saflarını terk etmek isteyen tam 15 askerin boyunlarını vurdurmuştu. Düşmana karşı her türlü hile ve desisenin serbest olduğunu düşünüyordu. Fakat en sadık müritlerine böyle bir oyun oynamak aklı hafsalası almıyordu bir türlü. Bahçelerden döndükleri zaman fedailerle ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Bilmiyorum ama şayet planı başarıya ulaşırsa elindeki haşhaşileri hiç şüphesiz düşmana karşı korkunç bir silah olacaktır. Başarılı olacağına inanıyor musun? Kim bilir, düşünceleri bana çılgınca geliyor. Doğrusunu istersen Alamut Kalesi'ni ele geçirme planı da çılgınlık olarak değerlendirilmiştir. Fakat sonucu başarılı oldu. Olaylara bakış açısı o kadar farklı ki onu takip etmekte çok zorlanıyorum doğrusu. Büyük adamların çılgınlıkları mucizeler yaratır. Dinle, benim için çok kıymetli olan bir oğlum var. Onun Hasan'ın hizmetinde bir fedai olmasını istiyorum. Hasan buna engel olmuştu. O zamanlar çok bozulmuştum buna. Fakat şimdi onu dünyanın öbür ucuna göndermek istiyorum. Hemen bu akşam bir haberciyi yola çıkaracağım. Buzruk Ümit kadınları ve yaşamayı seviyordu. İlk karısı genç Muhammed'in annesi Luhusa yatağında ölmüştü. Uzun yıllar kimse onu teselli edememişti. Fakat sonra bir eşdeha almaya karar verdi, sonra bir daha ve sonunda Rutbar'da büyük bir harem sahibi olmuştu. Fakat bütün bu kadınlar ilk karısına duyduğu özlemi unutturmamışlardı. Kendisi İsmail'in soyundan gelmekteydi. Bu nedenle sultanın hizmetinde yükselmesi mümkün değildi. Mısır'a gitmiş ve oradaki halife onu Hasan ile tanıştırmıştı. Her şeyini ona borçluydu. Güç, rütbe, zenginlik. Çok iyi bir liderdi ama dikkati onu dolambaçlı yollarda ilerlemeyi men ediyordu. Sağlam zemine basmayı tüm hayatı boyunca sevmişti. Düşünüyorum ki dedi sonunda, Hasan'ı izlemekten başka bir şey yapamayız. Eğer mağlup olursa biz de mağlup oluruz. Şayet başarı kazanırsa kazandığı başarı yöntemlerinin sertliğini unutturacaktır. Gerçekten de başka bir seçim şansımız yok dedi arkadaşı. Hele benim durumum daha da kolay. Ben Hasan'a her zaman hayranlık duydum. Ne yaparsa yapsın onu izlemeye hazırım. Bu konuşmadan sonra Buzruk Ümit odasına çekilerek oğluna bir mektup yazdı. Muhammed, oğlum, hayatımın neşesi. Hemen Suriye'ye veya elinden gelirse Mısır'a git. Orada arkadaşlarımı bul ve seni benim gönderdiğimi söyle. Sana yardım ederler. Bir babanın sevgisinin sana emrettiklerine itaat et. Oralara sağ salim ulaştığının haberini almadan kalbim rahat etmeyecektir. Bir haberci çağırarak mektubu Rey şehrine götürmesini istedi. Doğuya giden yolu kullan dedi ona. Sultanın öncü birlikleri seni ele geçirmesinler. Mutsu Fersan'a oğlum Muhammed'i nerede bulacağını söyleyecektir. Onu bul ve bu mektubu ona ver. Görevini layıkıyla yerine getir. Dönüşte güzel bir mükafat bekliyor seni. Ona yolculuk için biraz para verdi. Az sonra kaleden dolu dizgin çıktığını görünce rahatlayarak içi çekti. Aynı günün akşamı hekim ile Ebu Soraka boş haremin binasında oturuyorlardı. Önlerinde büyük bir parça et kızartması ile bir testi şarap vardı. Bir yandan birbirlerine yiyecek içecek ikram ederken diğer yandan da kalenin surlarının dibindeki curcunayı seyrediyorlardı. Tam felsefe yapılacak bir ortamdı sözün kısası. Ne kadar canlı bir yaşam dedi Yunanlı huzurlu bir sesle. Bundan yıllar önce Bizans'ta bulunurken emeklilik yıllarımı Kuzey İran'ın kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgesinin kartal yuvasına benzer bir kalesinde İsmaili zaferlerini bekleyerek geçirmek istediğimi düşünürdüm daima. O zamanlar kumar oynamayı çok severdim. Nitekim bir süre sonra borçlarımı ödeyemeyince zincire vurularak zindana atıldım. Dostlarım borçlarımı ödemek yerine beni hapisten kaçırdılar. Sonunda kendimi bir gemide buluverdim. Sonra köle olarak satıldım ve halifenin hekimi olarak saraya gitmeyi başardım. O zaman İbn-i Sabbah sarayda şan ve şöhret içinde yaşıyordu. Ben de ona hediye edilme mutluluğuna nail oldum. İşte görüyorsun, şu anda ondan tek şikayetim beni haremimden ayırmış olmasıdır. Ebu Soraka gülümsedi. Sana teselli olacaksa söyleyeyim, hepimiz aynı durumdayız. Hekim ona anlamlı bir bakış fırlattı. Gerçekten mi? Kalenin arkasında ne olduğunu düşündün mü hiç? Orada Hasan ve büyük daileri için özel bir eğlence merkezi kurulmuş olamaz mı sence? Ebu Soraka hekime dikkatle baktı. Gerçekten de Hasan'ın kendisi için özel bir harem kurmuş olduğunu mu düşünüyorsun? Başka ne olabilir ki? Birçok kervancıdan tüm İran'ın en güzel kızlarının gizlice buraya getirildiğini öğrendim. Bugüne kadar bir tekini olsun görebildik mi? Bunlar boş lakırdı. Aşağıda bir hazırlık olduğunu ben de biliyorum. Ama gerçek amacından hiçbir zaman şüphe etmedim. Orası kalenin ciddi bir muhasarası durumunda kaçabilmemiz için hazırlanan gizli bir çıkış. Amma da safsın. Ben Hasan'ı iyi tanırım. O bir filozof ve bir filozof olduğu için yaşamın tüm amacının eninde sonunda zevk almaya dayandığını bilir. Zaten elindeki imkanları kullanmıyorsa aptalın teki demektir. Dünyada duygularımızla kavrayabileceğimiz şeylerden başka ne var ki? Her şey hakikatin egemenliğindedir. Bu yüzden her zaman insanın ihtiraslarını dizginlemesinden yanayım. Evet, bunda en kötü şey ise insanın içgüdülerinin kendisine emrettiklerine ulaşamamasıdır. Ve bu durumda İbn-i Sabbah'ın akıllı bir adam olarak takdir edilmesini isterim. Her istediğini ele geçirmeyi çok iyi becerdi. Hüseyin Alkeyni bütün yıl boyunca Horasan ve Huzistan'dan geçen kervanlardan haraç aldı. Fakat Hasan ondan bile hala vergi alıyor. O büyük bir usta diye katıldı ona Ebu Soraka. Fakat içten içe kendisini dinleyen birilerinin olmasından ve büyük önder hakkında sarf edilen bu yakışıksız sözleri işitmesinden korkuyordu. Yunanlı neşeyle güldü. O senin tahmin ettiğinden çok daha büyük ve kudretli. Düşün hele, Mısır'dayken bir keresinde halifenin muhafız başı olan korkunç Bedr el Cemal ile dehşetli bir anlaşmazlığa düşmüştü. Herkes hayatından endişe ediyordu. Ama o hiçbir şey olmamış gibi halifeye giderek kılını bile kıpırdatmadan son derece ilginç tekliflerde bulundu. Nasıl olsa halifenin kendisini o gece herhangi bir gemi ile nereye olursa olsun göndermek istediğini biliyordu. Halifeye İran'a giderek kendisi adına taraftarlar toplayacağına ve Bağdat iktidarını yıkacağına söz verdi.